Ayrım 39.
Sayfa 449. Birkaç gün sonra Polikarp'a rastladım. Başı sarılıydı. Suratını ekşiterek bana, "Budala, beni öldürebilirdin," dedi. Ben de ona, "Hangimiz budala? Orası daha belli değil. Çitin altında yerlerde yatan mı yoksa ayakta kalan mı?" dedim. O günden sonra bıyık burma işi büyüye uğramış gibi bitti. Artık bir daha çitin önünde durmaz oldular. Yalnız karı bir süre sonra geceleri diş gıcırdatmaya başladı. O diş gıcırtıları yüzünden uyanınca, "Ne oluyor sevgilim, dişlerin mi ağrıyor?" diye soruyordum. O da bana hep, "Beni rahat bırak aptal," diyordu. Ben de yattığım yerde kendi kendime, "Hangimiz aptal orası belli değil. Geceleri diş gıcırdatan mı yoksa beşikte uslu bir bebek gibi rahatça hiç patırtı etmeden mışıl mışıl uyuyan mı?" diye düşünürdüm. İhtiyarı dinleyen Davidov'la Varya onu kızdırmamak için çok sessiz oturuyorlardı. Varya bir şey söylemeden sessiz sessiz gülüyor, bütün vücudu sarsılıyordu. Davidov ise başını öbür tarafa çevirmiş, şu kara arkasını dönmüş, elleriyle de yüzünü örtmüş, her nedense sık sık uzun uzun öksürüp duruyordu. Şukar bunların hiçbirini fark etmeden hararetli hararetli anlatmaya devam ediyordu. "Ya işte ateşli aşk dediğin böyle olur. Zaten evlilik denen şeyden kolay kolay hayır gelmez. Ben şu ihtiyar kafamla böyle düşünüyorum. Bir olayı örnek alalım. Eski zamanda bizim köyde genç bir öğretmen vardı. Bu öğretmen bizim köyden bir tüccarın kızıyla nişanlıydı. Her gün öylesine süslü, öylesine güzel dolaşırdı ki, yani giyimi şık mı şıktı. Tıpkı gencecik bir horoz gibiydi. Çoğu zaman da öyle herkes gibi yürümez, velospite binerdi. O zamanlar velospitler daha yeni çıkmıştı. Onunkisi bizim köye ilk gelen velospitti. Herkes şaşıp kalıyordu o acayip makineye. Hele köpekler, onları hiç sorma. Öğretmen sokağa bir çıkıp da pırıl pırıl tekerlekleri oynattı mı, ne kadar köpek varsa hepsi zıvanadan çıkardı kerataların. Zavallı öğretmen onlardan kaçmak için makinenin üstünde iki büklüm olur, ayaklarını öyle bir hızlı döndürürdü ki nasıl döndürdüğünü fark bile edemezsin. Kaç tane küçük köpeği ezdi Allah bilir. Hoş, onlar da öğretmeni epey çektirdiler ya. Bir sabah bozkırda otlayan kısrağımı almak için meydandan geçiyordum. Bir de ne göreyim, köpeklerden bir düğün alayı çıktı karşıma. En önde bir dişi köpek, arkasından da bir sürü erkek köpek koşuyor. 30 kadar ya da biraz daha fazla. O zamanlar bizim köylüler Allah'larından bulsunlar, öyle çok köpek beslerlerdi ki sayamazdın bile. Her avluda 2-3 köpek vardı, hem de ne köpek. Her biri kana susamış kaplandan farksız. Boylarını sorarsan her biri dana kadar. Köylüler hep onları sandıklarına, bodrumlarına bekçilik etsinler diye besliyorlardı. Neye yaradı sanki? Savaş geldi çattı. Ellerinde ne varsa hepsini aldı götürdü işte. Gelelim o köpeklerin düğün alayına. Karşıdan ta üzerime geliyorlardı. Ben aptal mıyım? Hemen dizgini elimden fırlattım. En çevik kedilerden daha çabuk davrandım. Bir anda telgraf direğine tırmanıverdim. Ayaklarımı ona doladım. Oracıkta öyle kaldım. Bir de baktım ki olacak şey ya, bizim o öğretmen makinesine binmiş, pırıl pırıl tekerleklerini döndüre döndüre, dümenini çevire çevire geliyor. Tabii köpekler hemen ona doğru bir çevirme hareketi yaptılar. Öğretmen makineyi bıraktı, yerde çırpınıp duruyor. Ona, "Aptal sen de direğe çıksana, çıkmazsan bu köpekler seni bir anda paçavraya çevirirler," diye bağırdım. Zavallıcık ne yapsın, başladı tırmanmaya ama azıcık geç kaldı. Tam direğe sarılmıştı ki itler ayağından çizgili yepyeni pantolonunu çekiverdiler. Altın düğmeli ceketini de kaptılar. Üstelik iç çamaşırlarını da aşağı alıverdiler. En azgınları neredeyse adamın çıplak tenine diş dokundurmaya başladı. Onunla doya doya eğlendikten sonra hepsi de yollarına devam ettiler. Öğretmeni bir görsen direğin üzerine oturuyor, başındaki vizörlü kasketten başka hiçbir şeyciği kalmamış. O kasketin siperliği bile yırtıldı. Saklandığımız yerden indik. Önce o indi, sonra da ben. Çünkü ben ta telgraf tellerinin geçtiği o küçük fincanlara kadar tırmanmıştım. İşte sırayla indik. Öğretmen çırçıplak, benim üstümde ise adi bir gömlek, bir de çuhadan yapılmış potur var. Öğretmen, Amca, ne olursun şu poturunu birazcık bana ver, yarım saat sonra getiririm, dedi. Bunun üzerine ona, evladım sana onu nasıl vereyim? İçimde başka bir şey yok ki benim. Donumu giymedim. Sen makinene binip gidebilirsin ama ben güpegündüz bu direğin etrafında donsuz olarak dönüp dururum. Yok evladım, gömleği istiyorsan vereyim bir süre için ama özür dilerim poturumu veremem, dedim. Zavallıcık gömleğimi aldı, ayaklarını gömleğin kollarına geçirdi. Ne yapsın fakir? Ağır ağır yürümeye başladı. Oysa yıldırım gibi koşması gerekirdi. Ama nasıl koşsun, adımını bile zor atıyordu. Tıpkı koşumları ayağına dolanmış at gibiydi. İşte o tüccarın kızı, yani nişanlısı, onu bu halde görmüş, aşkları o gün bitivermişti işte. Öğretmen hemen başka bir okula atanmak zorunda kaldı. Bütün bu olaylardan bir hafta sonra da, utançtan mı, köpekler saldırınca duyduğu korkudan mı, nişanlısı kendisini bıraktığından mı, sevgililerinin birden köküne kibrit suyu ekildiğinden mi, her nedense, oğlan tez vereme tutulup öldü. Ama ben başka şeylerden değil, onun korku ile utançtan öldüğüne inanıyorum. İşte aşk dediğin şey adamı bu hallere getiriyor. Artık evlenmelerden, düğünden söz etmiyorum. Onun için Siyomuşka, sevgili oğlum, Varka ile evlenmeden önce her şeyi enine boyuna adam akıllı düşün. Karı milletinin mayası hep birdir. Makaruşka ile ben boşuna onlardan nefret etmiyoruz ya. Davidov, ihtiyarın endişesini gidermek için, peki dedi, düşünürüm, dedi. Sonra da şu karın sigara sarmasından yararlanarak çevik bir hareketle Varya'yı kendine doğru çekti. Şakağındaki bir saç tutamının rüzgarın etkisiyle hafif hafif dalgalandığı yeri öpüverdi. Çok konuşmaktan ya da anılarının etkisi altında kalmaktan yorulmuş olan Şukar dede biraz sonra kestirmeye başladı. Davidov da dizginleri onun gevşeyen ellerinden almak zorunda kaldı. Uykusunu bir türlü yenemeyen Şukar dede, ha şöyle, teşekkür ederim evladım. Sen şu bizim atları azıcık kırbaç salla. Ben bir saatçik kadar şurada kestirivereyim, diye mırıldandı. Allah belasını versin şu ihtiyarlığın. Azıcık güneş çıkınca hemen uyku bastırıyor. Kışında soğuk ne kadar bastırırsa o kadar uykun geliyor. Bir de bakarsın uykunda donmuşsun. Donmak işten bile değil karda kışta. İhtiyar küçük zayıf vücuduyla arabanın içine, Varya ile Davidov'un arasına kırbaç sapı gibi upuzun uzanıvermişti. Biraz sonra da ince bir sesle düdük çalar gibi horlamaya başladı. Şimdi güneşten ısınmış olan stepten çeşit çeşit kokular geliyordu. Biçilmiş otların baygın kokusuna, tozlu yolun sıcak toprak kokusu karışıyor, ta uzaklarda iplik gibi uzayıp giden ufuklar sislerde kayboluyor, Varya bu hiç bilmediği, aynı zamanda yüreğine çok yakın hissettiği don bozkırlarına büyük bir merakla bakıyordu. Akşama kadar 100 kilometreden fazla yol aldıktan sonra bir saman yığınının dibinde konakladılar. Evden getirdikleri 2-3 parça yiyecekle karınlarını doyurdular. Arabanın yanında hiç konuşmadan, yıldızlı göklere bakarak bir süre oturdular. Sonra Davidov, ''Yarın gene erken kalkacağız, haydi yatalım.'' dedi. ''Sen arabada yat Varyuha, benim paltomu al, üzerine ört, biz dedeyle beraber şu saman yığınının altında yatarız.'' Şukar dede Davidov'un kendisiyle beraber yatmasından çok memnun olmuştu. Neşeyle, ''Çok doğru söylüyorsun Siyomuşka,'' dedi. Doğrusunu söylemek gerekirse ihtiyar, bu yabancı, bu ıssız bozkırlarda yalnız başına yatmaktan korkuyordu. Davidov sırt üstü yattı. Ellerini başının altına sokup, üzerindeki uçsuz bucaksız göklere baktı. Büyük ayıyı buldu. İçini çekti. Sonra nedense kendi kendine gülümsediğini fark etti. Bütün gün güneşin altında kasılıp kavrulmuş olan toprak ancak gece yarısı serinledi. Biraz ileride vadide herhalde bir göl ya da pınar vardı. Yakınlardan bir saz ve yosun kokusu geliyordu. Hemen oralarda bir bıldırcın takır takır sesler çıkardı. Sonra birkaç kurbağa sanki kendilerine güvenemiyorlarmış gibi çeşit çeşit sesler çıkararak vırakladılar. Küçük bir baykuş yavrusu sanki ''Uyu, uyu!'' diye bağırıyordu. Davidov tam kestirmeye başladığı sırada saman yığınının içinde bir fare hışırtısı duyuldu. Şukar dede aklı başından gitmiş gibi birden ayağa fırladı. Davidov'u sarsarak ''İşitiyor musun Siyoma?'' diye söylendi. ''Amma da yer bulmuş usa, Allah belasını versin. Bu yığının içinde kim bilir zehirli zehirsiz ne kadar yılan vardır. İşitiyor musun? Nasıl hışırdıyorlar namussuzlar. Üstelik baykuşlar da ötüyor. Mezarlık gibi bir yer burası. Gel bu uğursuz yerden uzaklaşıp başka bir yere gidelim. Davidov uykulu uykulu, uyu, saçma saçma şeyler uydurma diye karşılık verdi. Şukar gene uzandı. Ama muşambasını her taraftan altına kıvırmak için uzun süre olduğu yerde döndü durdu. Dedim ya sana, üstü kapalı arabayı alalım diye az mı ısrar ettim? Hayır, ille gösteriş olsun diye bu arabayla gitmek istedin, diye homurdanıyordu. Al bakalım işte, sevin şimdi. O arabayı alsaydık, içine bizim köyden saman doldurur, rahat rahat giderdik. Üçümüz de o arabada yatardık. Şimdi ise sahipsiz köpek gibi gel de el alemin saman yığınları altında sürün. Varkanın işi iş, o yukarıda üstünü örtmüş yatıyor hanımefendi gibi. Burası öyle mi ya? Kafanın üzerinde hışırtı, yanlarda hışırtı, ayağının altında hışırtı. Nedir bu hışırdayanlar, ne bileyim ben? Hele uyu da bak, bir yılan gelip de mahrem yerini sokunca o zaman tam güvey olursun. O namussuz bir kez soktu mu nereni sokarsa soksun nalları dikersin. İşte o zaman senin varka, kovalar dolusu gözyaşı da dökse yararı olmaz. Beni hiçbir yılan ısırmaz. Çünkü bir kere işine gelmez. Benim etim kart, damarlı damarlı bir et. Üstelik keçi keçi kokuyorum. Çünkü ambarda Trofim sık sık yanımda yatar. Yılanlar keçi kokusunu hiç sevmezlermiş. Bu yüzden kendim için üzülmüyorum. Senin için üzülüyorum. Gelen yılan seni sokacak diye. Haydi ne olursun başka bir yere taşınalım. Davidov canı sıkılarak, sen bugün susacak mısın dede? Gece yarısı nereye gideriz Allah aşkına diye söylendi. Şukar dede hüzünlü hüzünlü, ne Allah'ın belası yere getirmişsin beni deyip duruyordu. Bilseydim gelirken benim koca karı ile helallaşırdım. Oysa sanki bekarmışım, sanki hiç kimsem yokmuş gibi yola koyuldum. Şimdi sen demek buradan başka bir yere gitmeyeceksin ha? Gitmeyeceğim. Uyusana bir ihtiyar. Şukar dede derin derin içini çekerek haç çıkardı. Ben uyumak istemez miyim Siyomuşka? Ama ne yapayım ki ben korkuyu içimden sökemiyorum. Yüreğim korkudan tak tak vuruyor. Göğsüm ötüyor. Üstelik bir de o uğursuz baykuş bağırıyor. Boğazı kuruyasıca. Davidov Şukar dedenin tek düze konuşmasının etkisiyle derin bir uykuya daldı. Gün doğmadan biraz önce uyandı. Yanı başında ayaklarını altına alıp saman yığınına hafifçe yanlamasına dayanmış olan varya oturuyor, alnının üzerinde birbirine karışmış olan saçları ayırıyordu. Genç kızın ince parmaklarının hareketleri o kadar hafif ve dikkatliydi ki Davidov uyandığı halde onların alnına dokunduğunu fark edemiyordu. Arabada ise genç kızın yerine Şukar dede yatmış, üstüne Davidov'un paltosunu çekmiş, derin derin uyuyordu. Varya'nın yanakları tıpkı gün doğusu gibi pembe pembe olmuştu. Yavaşça, ben Pınar'a kadar koşup gittim, yüzümü yıkadım, dedeyi uyandır da yola koyulalım deyip dudaklarını Davidov'un kıllı yanağına değdirdi. Sonra yay gibi ayağa fırladı. Sen yüzünü yıkayacak mısın Suyom'a? İstersen sana Pınar'a giden yolu göstereyim. Davidov uykulu uykulu kısık sesle, yıkanmaya vakit yok Varyuha, uyumuş kalmışım dedi. Yolda bir yerde yıkanıveririm. O ihtiyar tarla faresi seni çoktan mı uyandırdı? O beni uyandırmadı ki, ben kendi kendime gün doğarken uyandım. Bir de baktım ki yanında oturuyor, elleriyle dizlerini kavramış sigara içiyor. Neden uyumuyorsun dede diye sordum. Ben bütün gece gözümü kırpmadım evladım, burası yılan dolu. Sen azıcık bozkırda dolaşsana, ben arabaya senin yerine çıkıp bir saatçik uyuyayım ne olur dedi. Ben de kalktım, gidip yüzümü yıkamak için Pınar'a doğru yürüdüm. O gün öğleye doğru Millerova'ya varmışlardı bile. Davidov yarım saat içinde bölge komitesindeki işini gördü. Sokağa memnun memnun, neşeli neşeli gülümseyerek çıktı. Bizim sekreter her şeyi halletmiş. Bölge komitesinde işler böyle olmalı işte. Çabucak dakikası dakikasına. Senin anlayacağın bari yanık var yuhacığım. Burada bölge komitesindeki komsomol örgütünden kızlar ablalık edecekler. Şimdi tarım teknik okuluna gidelim. Seni oraya yerleştireyim. Müdür yardımcısıyla konuştuk bile. Giriş sınavlarından önce öğretmenler seni yetiştireceklermiş. Sonbahara dek iyice yetiştirilmiş olacaksın. Doğrusu bu. Bölge komitesindeki kızlar sık sık gelip seni görecekler. Onlarla bu konuda telefonda konuşup anlaştım. Davidov her zaman yaptığı gibi hızlı hızlı ellerini ovuşturup duruyordu. Bil bakalım Varyuha, bizim köyün komsomol örgütüne sekreter olarak kimi gönderiyorlar? Bilecek misin bakayım? Hani kışın bize propaganda koluyla gelen delikanlı vardı ya, Ivan Naydenov, işte onu. Çok aklı başında olandır. Onun gelmesine öyle seviniyorum ki. Bak göreceksin, o gelince bizim komsomol işleri de tıkırında gidecek. Davidov dediydi dersin. İki saat içinde Tarım Teknik Okulu'nda yapılması gereken her şey yapılmıştı. Artık vedalaşma zamanı geliyordu. Davidov duygularını açığa vurmadan, ''Haydi hoşça kal sevgili bağrı yanık var yuhacığım benim. Sakın üzülme, derslerine iyi çalış. Biz de orada sensiz işleri idare etmeye bakarız.'' dedi. Sonra ilk olarak Varya'yı beceriksizce dudaklarından öptü. Arkasını dönüp koridordan kapıya doğru yürüdü. Tam çıkacağı sırada arkasına baktı. Birden içinde öyle keskin bir acı duydu ki ayağının altında döşeme sallanıyormuş gibi oldu. Sanki bir gemi güvertesindeydi. Varya ayakta alnını duvara dayamış, elleriyle yüzünü örtmüş duruyordu. Açık mavi başörtüsü omuzlarına düşmüştü. Bütün varlığında öylesine bir çaresizlik, öylesine olgun bir insan acısı vardı ki Davidov dayanamadı. Yüksek sesle içini çekti. Sonra aceleyle avluya yürüdü. Davidov'la Şukar yola çıktıklarının üçüncü günü Gremyaçi'ye dönmüşlerdi. Gecenin geç saatlerine rağmen kolhozun idare binasında Nagulnov ile Razmiyotnov Davidov'u bekliyorlardı. Nagulnov onu kaşları çatık olarak selamladı. Sonra somurtkan bir tavırla sordu. ''Ne oluyor sana Semyon? Son günlerde evinde durmuyorsun. Önce kasabaya, sonra da bölge komitesine gittin. Millerova'da ne işin vardı?'' ''Zamanı gelince hepsini açıklayacağım. Köyde yeni bir şey var mı?'' Razmiyotnov karşılık verecek yerde. ''Sen yollarda giderken buğdayların durumunu gördün mü? Nasıl? Ergin hale gelmişler mi?'' diye sordu. ''Bazı yerlerde çavdar biçilecek duruma gelmiş ama yer yer seçmek gerekir. Buğday da aynı durumda. Bence buğday biçilip üst üste yığılabilir. Yalnız bizim komşular nedense işi ağırdan alıyorlar.'' Razmiyotnov kendi kendine konuşur gibi... ''Öyleyse biz de acele etmeyiz.'' dedi. ''Buğdayı yeşilken ancak iyi havada biçebiliriz. O zaman vadilerde kendi kendine sararır ama yağmur yağarsa olmaz. Her şey berbat olur.'' Nagulnov da onu destekledi. ''Üç gün daha bekleyebiliriz ama sonunda artık canla başla hasada girişmek gerekir. Yoksa bölge komitesi seni çiğ çiğ yer Semyon. Benimle Andrei de kendine meze yapar. Ha, sana bir haberim var.'' Sofos'ta bir arkadaşım var, askerlikten kalma. Dün onu görmeye gitmiştim. Çoktandır beni çağırıp duruyordu. Bir türlü fırsat bulup da yanına gidemiyordum. Dün kararımı verdim. Bir gün kadar onda misafir kalırım. Hem arkadaşımı görür hem de bu arada traktörlerin nasıl çalıştığına bakarım dedim. Ben ömrümde hiç traktör görmedim. Onun için nasıl çalıştığını merak ediyordum. Sofos'ta toprakları sürmeye başlamışlar bile. Bütün gün tarlada kaldım. O Fordson traktörleri yok mu? Öyle meret şeyler ki arkadaşlar, bir görseniz yıldırım gibi toprağı sürüveriyorlar. Ama tarlada herhangi bir yerde dönüş yaparken daha hiç sürülmemiş toprağa rastlayınca zavallının gücü yetmiyor. Engele çatmış beygir gibi şaha kalkıyor, duruyor, duruyor. Tekerlikleriyle toprağa bir çarpıyor, sonra hemen oradan gene tarlaya doğru kaçıyor. Bakir topraklar onun gücüne göre değil. Ama bizim kolhozda o çeşitten iki beygircik olsa hiç fena olmaz. İşte bugünlerde hep bunu düşünüyorum. Çiftlikte traktöre sahip olmak herkesin harcı değil. Bu iş beni öyle bir sardı ki arkadaşımla karşılıklı bir şey bile içemedim. Tarladan doğru eve döndüm. Razmiyotnov, ayo sen hani Martino fabrikalarına gidecektin diye sordum. Ne farkı var? Ha, Martino fabrikası olmuş, ha Sofos. Orada traktörler var, burada da. Hem Martino fabrikaları epey uzak, oysa hasat neredeyse başlamak üzere. Razmiyotnov kurnaz bir tavırla gözlerini kıstı. Ben de senin günahını almıştım Makar. Martino fabrikalarına giderken yoldan sapar da Lukanya'yı görmek için madenciler şehrine gidersin diye düşünmüştüm. Nagulnov kesinlikle... ''Aklıma bile gelmedi.'' dedi. ''Benim yerimde sen olsaydın mutlaka giderdin. Ben senin ne mal olduğunu bilmez miyim kel kafalı?'' Razmiyotnov içini çekti. ''Lushka benim eski karım olsaydı yalnız uğramakla kalmaz, üstelik en az bir hafta yanında misafir olurdum.'' dedi. Sonra şakacı bir tavırla sözünü bitirdi. ben senin gibi kılıbıklardan değilim. Nagulnov, ben senin ne mal olduğunu bilirim diye söylendi. Seni gidi karı düşkünü seni. Hani sen bana kılıbık diyorsun ya, ben de senin gibi karı budalası değilim. Razmetnov omuzlarını silkti. Ben 13 yıldır karı yüzü görmedim. Yalnız yaşıyorum. Bana ne diye iftira ediyorsun? Bekar yaşıyorsun ya, işte onun için karı budalasısın. Kısa bir sessizlikten sonra Razmetnov artık ciddi tavırla yavaşça, belki de 13 yıldır hep aynı kadını seviyorum. Sen ne biliyorsun? Dedi. Sen de 13 yıldır birini seviyorsun. Hemen inandım sana, değil mi? Sen beni aptal mı sanıyorsun? Benim gönlümde bir tek aslan yatar. Yoksa Poyarkova Marina'yı mı seviyorsun? Kimi seviyorsam seviyorum. Sana ne? Başkalarının yüreğine girme. Belki de bir gün kafayı çektikten sonra sana kimi sevdiğimi, hala da nasıl sevmeye devam ettiğimi anlatırım. Ama sen duygusuz adamsın, Makar. İnsan sana hiçbir zaman içini açamaz. Sen hangi ayda doğdun? Aralık'ta. Ben de öyle düşünüyordum. Anan seni herhalde buz üstünde doğurmuştur diyordum. Kim bilir, belki de kadıncağız su getirmek için dereye gittiği bir sırada seni hemen oracıkta buzların üzerinde dünyaya getirmiştir. Bu yüzden olacak. Senden her zaman etrafa sanki buz gibi soğuk bir hava esiyor. Sende bu soğukluk varken insan sana yüreğindekileri açabilir mi? Sanki seni annen sıcak fırının üzerinde mi doğurdu? Razmetnov gülümseyerek, öyle olacak dedi. Çünkü içim ateş gibi yanıyor. Etrafıma bile soba gibi sıcaklık yayarım. Sen öyle misin ya? Nagulnov canı sıkılarak, yeter artık, bıktım be. Karılardan söz edip duruyoruz, yeter artık. İyisi mi gelin, hangimizin hangi ekibin başında hasada çıkacağını konuşalım, dedi. Razmetnov kabul etmedi. Olmaz, başladığımız konuşmayı bitirelim bir kere. Ondan sonra kimin hangi ekibin başında gideceğini tartışmaya vakit buluruz. Şöylece bir düşün. Ama heyecana kapılmadan Makar. Demin sen bana karı budalası dedin, zampara dedin. Peki ben sizin ikinizi de düğüne davet etmeye kalkarsam bana gene zampara der misin ha? Nagulnov sert bir tavırla, ne düğünü be? Diye sordu. Kendi düğünüme. Anam artık ihtiyarladı. Ev işleri zor geliyormuş. İlle de evlen diye zorluyor beni. Nagulnov öfkesini saklayamadan, sen de onun aklına uydun. Öyle mi ihtiyar budala? Dedi. Razmetnov azarlanmış bir çocuk gibi karşılık verdi. Kabul etmeyip de ne yapacağım kardeşim?